Ayrım 12.
Yaratılışın kitabındaki Tanrı gibi düzeni kaostan yaratmayı istemiş olabilirlerdi. Darmadağın evreni seçtiler. Onunla karşılaşmaktan ve onu düzene doğru biçimlendirmekten coşku duydular. Onlar kendilerindeki kaygıyı kabullenebiliyor ve bunu düzensiz evrenlerini yüreğin arzusuna daha yakın biçimlendirmekte kullanabiliyorlardı. Burada öne sürülen kurama göre kaygı, karşılaşmada meydana gelen benlik-dünya ilişkisindeki sarsıntının ayrılmaz bir refakatçisidir. Kimlik duygumuz tehdit edildi. Dünya daha önce yaşadığımız gibi değil de benlikle dünya her zaman birbirleriyle ilişkili olduklarından artık biz de daha önce olduğumuz biz değiliz. Geçmiş, şimdi ve gelecek yeni bir gestalt oluşturuyorlar. Bunun tümüyle doğru olduğu bir durum pek tabii ki nadirdir. Güney Denizi adalarına giden Gauguin ya da Psikoz'a varan Van Gogh. Bununla birlikte yaratıcı karşılaşmanın bir dereceye kadar benlik-dünya ilişkisini değiştirdiği de doğrudur. Hissettiğimiz kaygı geçici bir köksüzlük, yönsüzlük. Bu kaygı hiçliğin kaygısı. Benim onları gördüğüm şekliyle yaratıcı insanlar, klasik Yunanlıların kullandığı terimi ödünç alacak olursam, tanrısal delirme ödülü uğruna güvenceden yoksun kalma, duyarlılık ve savunmazlık cinsinden yüksek bir bedele ödeyerek kaygıyla yaşayabiliyor olmalarıyla ayırt edilebiliyorlar. Yokluktan kaçmadan onunla karşılaşarak ve güreşerek onu varlığı üretmeye zorluyorlar. Sessizliği bir müzik yanıtı için tıklatmaktalar. Onu anlama zorlayabilene dek anlamsızlığın peşindeler. Daha önce meditasyonu derin düşünme destekler göründüğüm için birinci bölüm bir çeşit gevşeme, yaratıcı entelektin bilimi ve yaratıcı düşüncenin hareketlendiricisi olduğunu iddia eden transandantal meditasyona katılmadığımı açıklamayı zorunlu görüyorum. Transandantal meditasyona yaratıcılığın bir yanını yani kendiliğindenliği, kişinin sezgisel biçimde benliğini, evrende erimiş duyumsayışını ve Maharishi'nin sık sık bahsettiği rahatlık ile bağlantılı diğer benzeri şeyleri ilerlettiği doğrudur. Bunlar yaratıcılığın hep çocuk oyunlarıyla bağlantılı çehreleridir. Oysa transandantal meditasyon ergin yaratıcılık için esas olan karşılaşma unsurunu ihmal eder. Mücadele, gerginlik, yaratıcı zorlanma. Lord'un anlatısında Giacometti'nin yaşamakta olduğu duygulanımlar. Bu konuyu bana göre Amerika'nın yaratıcılık psikolojisinde en önde gelen yetkilisi olan Frank Baron ile tartışmıştım. Baron da benim gibi bölgesel transandantal meditasyon konferanslarında konuşmuştu. Yukarıda bahsedilen kart testi bazı TM'ci topluluklara verilmişti. Sonuçlar negatifti. Yani meditasyoncular düzenli ve simetrik biçimleri seçme eğilimindeydiler. Bu Baron'un özellikle yaratıcı kişilerden elde ettiği sonuçların tersiydi. Gary Schwartz da TM öğrencileriyle çalışarak onların yaratıcılık testi sonuçlarının daha da kötü ya da ancak kontrol grupları kadar iyi olduğunu buldu. Kendimi benim için önemli olan bir şeyi yazmaya verdiğimde, yazmadan önce alışıldık 20 dakikalık meditasyona girdiğimde evrenimin engebelerinin ortadan kalktığını, fazlasıyla düzenli bir hale geldiğini görüyorum. Artık yazacak bir şeyim kalmıyor. Karşılaşmam yok olup gidiyor. Problemlerim çözülüyor. Hafiflik içinde bir mutluluk hissettiğim kesin ama yazamıyorum. O halde kaosa katlanmayı, Baron'un ortaya attığı gibi karmaşa ve kargaşayla yüzleşmeyi yeğliyorum. O zaman bu kaos tarafından düzeni araştırmaya, daha derindeki, altta yatan biçimi bulana dek onunla mücadele etmeye zorlanıyorum. Ancak o zaman kendimi Maklesh'in dünyanın anlamsızlığı ve sessizliği diye anlattığı duruma, onu anlama zorlayabilene, sessizliği yanıt kılana ve yokluğu var edene kadar bağlayabileceğime inanıyorum. Sabahki yazma süresinden sonra meditasyonu otantik amacı için kullanabilirim. Yani zihnin ve gövdenin derin bir gevşemesi için. Bu hareketin önderlerinin TM ve Maharishi'nin sınırlılıklarına açık olmamaları talihsizlik. Bu gelecekte bir zaman harekete karşı güçlü bir tepkinin ortaya çıkabileceği ön sezisini doğuruyor. Rastladığım tüm TM tanımlamalarında Maharishi öğretisinin hiçbir sınırlılık taşımadığı donuk bir biçimde varsayılmıştı. Daha bütünsel bir görünüm arzu edilirse, Constance Hall'un Uluslararası Maharishi Üniversitesi Yaratıcı Entelektin Bilimi başlıklı makalesini tavsiye ederim. Delfik Kahini, bir terapist. Delfi dağlarında antik Yunanistan için yüzyıllar boyunca büyük önem taşıyan bir tapınak ayakta durmaktadır. Yunanlılar tapınaklarını güzel yerlere oturtmak konusunda dehaya sahiptiler. Ancak Delfi, bir yanında Sarp arazinin içinde uzanan upuzun bir vadi, diğer yanında Korint körfezinin koyu yeşil mavisiyle özellikle göz kamaştırıcıdır. İnsan tapınağın doğasına pek uyan görkemlilik karşısında o anda azamet ve huşu duygusuna kapılıyor. Yunanlılar kaygılarını karşılamak üzere buradan yardım aldılar. Bu tapınakta Apollon, kaotik arkaik çağdan klasik zamanlara dek ayinci kadınları yoluyla öğütler verdi. Sokrates de o zamandan beri psikoterapinin mihenk taşı ola gelen meşhur kendini bil deyişini orada tapınak girişinin hol duvarına kazınmış olarak bulmuştu. Bu altüst olmuş çağda kendisi, ailesi ve geleceği için kaygı duyan duyarlı Yunanlı kılavuzunu burada bulabilirdi. Profesör Dodd'un tanrıların insanlık ile oynadığı karmaşık oyunlar dediği oyunların anlamını Apollon biliyordu. Dodd, antik Yunan kültüründeki us dışı üzerine kaleme aldığı mükemmel çalışmasında şöyle yazıyor. Delfisiz Yunan toplumu arkaik çağda maruz kaldığı gerilimlere güçlükle dayanabilirdi. İnsanın bilgisizliğinin ve güvensizliğinin yıkıcı duyumsanışı, kutsal Fitonos'un korkusu, miyasmanın korkusu, tüm bunların birike duran yükü böylesi sonsuzca bilen kutsal danışmanın vereceği güven olmadan taşınamazdı. Görünürdeki kaosun gerisinde bilgi ve amaç olduğuna beslenen güven olmadan. Apollon'un insanlara karşılaşmalarında yardım ettiği kaygı, güçlü biçimde genişleyen, biçimlenmekte olan yaratıcı, doğuma gebe bir devirde yaşıyor olmanın amansız sezilişiydi. Bu kaygının vitalitenin geri çekilişi, engellenişi ve tıkanışıyla karakterize olan nevrotik kaygı olmadığını görebilmek önemlidir. Antik Yunanistan'ın arkaik dönemi, iç ve dış sınırların genişlemesinin getirdiği kaosun doğurduğu sıkıntıyla yüklü bir vital büyüme ve fışkırma zamanıydı. Yunanlılar, yeni psikolojik, politik, estetik ve tinsel olanakların kaygısını yaşamaktaydılar. Bu yeni olanaklar ve böylesi meydan okumalardan hiçbir zaman ayrılmayan kaygı, onlar arzu etseler de etmeseler de üzerlerine bastırıyordu. Delfi'deki tapınağın ünü, ailenin eski kararlılık ve düzeninin sarsıldığı ve bireyin kısa süre içinde sorumluluğunu almasının gerektiği bir çağda arttı. Homer'ın Yunanistan'da Odysseus'un karısı Penelop ve oğlu Telemachus'un mülklerini Odysseus yanlarındayken, Truva Savaşı'ndayken ya da şarap karası denizde 10 yıldır çalkalanıyorken idare edebilirlerdi. Oysa şimdi arkaik dönemde aileler kentlere yapışık kalmak zorundaydılar. Her genç Telemachus kendi geleceğini seçmesi gerektiğinde ve kendi yerini yeni bir kentin bir parçası olarak bulmak zorunda kaldığında kendini zamanın yamacında duruyor hissetmiştir. Genç Telemachus miti kendi kimliklerini arayan modern yazarlar için nasıl da verimli bir mit ola gelmiştir. James Joyce, Ulysses da bunun bir çehresini gösterir. Thomas Wolfe, Telemachus'a antik Yunanistan'ın olduğu kadar gerçekte kendisinin de aradığı babayı arama miti olarak başvurmuştur. Hele genç Telemachus gibi Wolfe da buz gibi kas katı gerçeğin artık eve dönemezsin olduğunun farkına varmıştı. Kent devletleri birbiri ardı sıra gelen tiranlarıyla bu terim Yunanca'da İngilizce'de taşıdığı yıkıcı çağrışma sahip değildir, anarşi içinde bocalıyordu. Başa gelen önderler yeni gücü bir düzene kaynaştırmaya uğraşa durdular. Kent devletleri için yepyeni yönetim biçimleri, yeni yasalar ve tanrıların yeni yorumları tümü de bireye yeni psikolojik güçler sağlayarak ortaya çıkıyordu. Böylesi bir değişim ve büyüme döneminde fışkırmanın süre giden basıncı bireyde sık sık bir acillik duygusu yaratmıştır. Apollon sembolü, Apollon'un Delfi'deki tapınağı ve bunların dayalı olduğu zengin mitler bu ortamda mayalandılar. 1. Apollon'un biçim tanrısı, us ve mantık tanrısı olduğunu anımsamak önem taşıyor. Böylece Apollon tapınağının bu kaotik zamanda önem kazanması ve vatandaşların ortalığı saran kaosun ardında amaç ve anlam bulunduğu güvencesini bu denge ve oran tanrısı yoluyla aramış olmaları hiç de tesadüf olmuyor. Biçim, orantı ve altın ölçü bu insanların derin tutkularını kontrol edebilmeleri için can alıcı bir önem taşıyordu. Tutkularını ehlileştirmek için değil, bu tutkuları Yunanlıların doğada ve kendilerine pek aşina oldukları demonik güçlerin yapıcı bir kullanımına dönüştürmek için. Demonik, bakınız sayfa 107. Phytonos dipnotu, çevrenin notu. Biçim, zarafet, güzelliğin öz bir niteliği olduğu için Apollon sanat tanrısıdır da. Gerçekten de Delfi'de yamacında Apollon'un tapınağının yükseldiği dağ olan Parnassus tüm batı dillerinde akla hasredilen erdemlerin simgesi ola gelmiştir. Apollon'un ışık tanrısı da olduğuna dikkat edince bu mitin zengin anlamına daha bir hayran oluyoruz. Sadece gün ışığının değil, aklın, zihnin, kavrayışın ışığının da. Apollon sık sık Yunanca'da güneş sözcüğü olan Helios ve parlama ve ışıma tanrısı anlamına gelen Phobos Apollon namıyla anılır. Son olarak tümünden de baskın bir noktaya dikkatimiz çekiliyor. Apollon şifa ve refah tanrısıyken oğlu Aklepios da hekimlik tanrısıdır. Kolektif bilinç dışının devinimleriyle Homer öncesinin karanlık yüzyıllarında yaratılan bu mitolojide Apollon'a yapılan bütün yüklemeler fantastik bir yazınsallıkla olduğu kadar figüratif anlamlılıkla da dokunmuştur. Mut'un danışmanının psikolojik ve tinsel kavrayışın tanrısının yüksek ölçüde vital ve biçimlenmekte olan bir çağa yol gösterici tanrı olarak katılması ne kadar da tutarlı ve anlamlı. Apollon'a başvurmak üzere Delfi'ye doğru yola çıkan bir Atinalı, neredeyse bu yolculuğun tüm anlarında imgeleminde ışık ve şifa tanrısının bu görünümünü evirip çeviriyor olmalıydı. Spinoza bir erdemi arzuladığımızda dikkatimizi ona bağlamamızı tembihlemişti. Böylece onu elde etme yoluna girebilirdik. Yunanlımız da yol boyunca bunu yapıyor olmalıydı ve herhalde bu arada güvenme, umut etme ve inanmanın psikolojik süreçleri de capcanlıydı. Böylece kendi şifasına önceden kendini hazırlayarak katılmış oluyordu. Bilinçli niyetleri ve en derin maksatlılığı intentionality ile gerçekleşecek olana daha şimdiden kendini vermişti. Semboller ve mitler kendilerine katılanlara kurtarıcı güçlerini aktarırlar. Böylece bu bölümün kişinin kendini yaratması üzerine bir deneme olduğu görülüyor. Benlik, gelişen yönünde ona kendini yaratmada yön veren modeller, biçimler, metaforlar, mitler ve diğer birçok ruhsal içerikten oluşmuştur. Bu sürekli devam etmekte olan bir süreçtir. Kierkegaard'ın pek yerinde söylediği gibi, benlik bir oluşma sürecinden başka bir şey değildir. İnsan yaşamındaki apaçık, özellikle kişinin göz rengi, boy, yaşamın görece uzunluğu gibi fiziksel yanlarındaki determinizmin yanı sıra kişinin kendini yönlendiren, kendini biçimlendiren yanı da ortadadır. Düşünme ve kendini yaratma ayrılamazlar. Kendimizi gelecekte yer alır gördüğümüz tüm bu fantazilerin farkına vardığımızda ve kendimizi şu ya da bu yola yönlendirmeye giriştiğimizde bu apaçık ortaya çıkar. Ne kadar inkar etsek de kişinin gelişimini sürekli etkiliyor olması antik Yunanlı'da da modern insanda da sürüp gidiyor. Biraz önce Spinoza'nın verdiği akıl bu yönlendirme işlevinin gerçekleştirileceği yollardan biri. Bir bireyin şu ya da bu canlı biçiminde yeniden yaşama dönmesiyle ilgilenen mitler, bu yeni yaşamanın nasıl olacağının, kişinin daha önce nasıl yaşaya geldiğine bağımlı olduğuna işaret ederek, insan soyunun yaşantısında bireyin kendi yaşamasından sorumlu olduğuna dair bir bilincin varlığına tanıklık ederler. Sartre'ın kendimizi bir dizi seçimle yarattığımız savı abartılıysa da içerdiği gerçek kısmen kabul edilmeli. İnsan özgürlüğü, yaşamın itkisiyle ona vereceğimiz karşılık arasında duraklayabilme ve bu duraklamada ağırlığımızı vermeyi arzu ettiğimiz yönü seçebilme yetimizi içerir. Özgürlüğe dayanan kendimizi yaratabilme yetisi bilinçten veya bireyin kendi farkındalığından ayrılamaz. Bizim burada ilgilendiğimiz Delphi kâhininin bu kendini yaratma sürecini nasıl ilerlettiği. Kendi yaratmanın umutlarımız, ideallerimiz, imgelerimiz ve zaman zaman dikkatimizi en çok topladığımız hayal edilmiş içerikler yoluyla gerçekleştiği apaçık. Bu modeller bilinçli olduğu kadar bilinç dışında da işlevleri sürdürürler. Kendilerini fantazilerde olduğu kadar davranışlarda da açıktan açığa gösterirler. Bu süreç için özet sözcükler, semboller ve mitlerdir. Delphi'deki Apollon mabedi de bu sembol ve mitlerin somut bir ifadesi ve onların ayinlerinde vücut bulduğu yerdi. 2. Bu dönemde yontulan muhteşem Apollon heykellerinde biçimindeki güçlülük ve sağlamlık, başının sakin güzelliği, hakim olunmuş tutkularla işlenmiş düzenli hatları, neredeyse dümdüz olan ağzındaki yumuşak, bilen gülümsemeyle karşımıza çıkan bu arkaik tanrı figürünün, Yunan sanatçıları kadar dönemin diğer yurttaşları içinde özlemi duyulan düzenin ne boyutta bir sembolü haline geldiğini görebiliyoruz. Gördüğüm heykellerin merak uyandıran bir yanı var. Gözleri geniş geniş açılmış, gözleri klasik Yunan heykellerinde ya da yaşayan bir insanın gözlerinde normalde olandan daha açık bir biçimde yapılmış. Atina'daki Ulusal Müze'nin arkaik Yunan bölümünde şöyle bir yüründüğünde mermer Apollon heykellerinin koca koca açılmış gözleriyle verdiği büyük bir tetiktelik ifadesi insanı çarpar. Praxiteles'in 4. yüzyılda yaptığı pek bilinen Hermes başının neredeyse uykulu gevşek gözlerine ne kadar da zıt. Arkaik Apollon'un kocaman açılmış gözleri endişeyi gösteriyor. Onun gözleri bir seferberlik çağında yaşamaya eşlik eden kaygıyı, yüksek düzeyde bir farkındalığı, olabilecek olan bir şey bilinmeden kalmasın diye dört bir yanı kollamayı ifade ediyorlar. Bu gözler ile biçimlenmekte olan bir başka çağ Rönesans'ta Michelangelo'nun resmettiği figürlerin gözleri arasında dikkate değer bir koşutluk var. Michelangelo'nun insanlarının tümü ilk bakışta neredeyse hepten güçlü ve fatih görünselerde, daha yakından bir gözlemde kaygının fısıldayan habercisi olan koskocaman açılmış gözlere sahip oldukları görülür. Michelangelo'nun öz portrelerinde gözler kaygının tipik özelliği olan bir irilikte resmedilmiştir. Sanki ressamın yalnızca çağının değil, kendi iç gerilimlerinin de dışa vurulduğunu sergiler gibi. Apollo'nun derini görme niteliğiyle ünlenmiş gözlerinden Ozan Rilke de etkilenmişti. Apollo'nun arkaik gövdesinde şöyle yazar: "Tanımak kısmet olmadı o muhteşem başını, çakmak çakmak göz yuvarlarını. Ama gövdesi ışıldıyor bir sokak lambası gibi hala. Sadece kısılmış, içeri kaçmış bakışı. Gövdesi ışıl ışıl ayakta. Öyle olmasa göğsünün yuvarlaklığı kamaştırmazdı gözünü hafifçe. Yana kıvrılışından belinin bir gülümseme gitmezdi tam merkezine üreme bölgesinin. Çirkin ve kısacık dururdu öyle olmasa bu taş yığını, omuzların saydam kafsi altında, parıldamazdı vahşi bir hayvan postu gibi. Böyle her köşesinden ışık saçıp taşmazdı, bir yıldız gibi. Yok çünkü hiçbir yeri seni görmeyen, değiştirmelisin hayatını." Bu canlı tabloda Rilke'nin denetlenmiş tutkunun özünü ne kadar iyi yakaladığını görüyoruz. Buradaki denetlenmiş tutku vital itilimlerden ürken Yunanlı hocaların daha sonraki Helen çağında amaç kılacakları kitlenmiş ya da bastırılmış tutkuyla aynı şey değildir. Rilke'nin yorumu, Viktoryenlerin itkileri bastırma ve ketlemelerinden ne kadar öte bir haykırış. Hızla gözyaşı döken, sevişen ve öldüren bu ilk Yunanlılar tutkuyla, erosla ve demonik olanla şanlandılar. Bugünlerde terapiye gelen kişiler, antik Yunan'daki garip manzarayı göz önünde tutarak gözyaşı dökenlerin Odysseus ya da Aşil gibi güçlü kişiler olduğu gerçeğine işaret ediyorlar. Ancak Yunanlılar bu itkilere hakim olunması ve onların yönlendirilmesi gerektiğini de biliyorlardı. Onlar erdemli bir kişinin özünün tutkuları tarafından seçilmek değil, tutkularını seçmek olduğuna inanıyorlardı. Onların modern insan gibi erosu ve demoniyi yadsıyarak kendi kendini iyiliş etme gereksinimini duymamalarının açıklamasını burada bulabiliriz. 3. Arkaik dönemin duyumu Rilke'nin ilk başta ama sadece ilk bakışta bir ilgisiz sonuç gibi görünen son garip cümlesinde de görülür. Yaşamını değiştirmelisin. Bu tutku dolu güzelliğin çağrısıdır. Güzelliğin tam da burada oluşuyla bizi yeni biçime katılmaya çağırması. Hiç de törel olmamasına karşın bu çağı doğru ya da yanlışla bir alıp vereceği yoktur. Bu yeni armonik biçimi yaşamımıza almamız için ayak direyen, bizi kaçamayacağımız bir biçimde avucunun içine alan bir çağrıdır. Apollo'nun kehanetinin nasıl işlev gördüğü ve öğüdün nereden geldiği şüphesiz ki çarpıcı sorulardır. Fakat ne yazık ki bu konuda bilinenler pek az. Mabet sır olarak korunmuştu. Onu yönetenler sadece diğer insanlara öğüt vermekle kalmayıp kendileri de bu öğütten paylarını alıyorlardı. Platon, mabette Apollo'nun sözcüsü olarak hizmet eden rahibe Phita'nın bir kehanet çılgınlığı geçirdiğini söyler. Platon bu çılgınlıktan bilincin normalden derin düzeylerini ortaya çıkartan yaratıcı kavramanın doğduğuna inanıyordu. Platon, Phaedrus'ta Delphi'nin Phita'sının ve Dodona rahibelerinin Yunanistan'da hem özel yaşama hem de kamu yaşamına ihsan ettikleri birçok yararı onların çıldırmalarına borçluyuz. Çünkü akılları başlarındayken yapıp ettikleri ya hiçbir şey ya da pek az bir şey der. Bu insanlık tarihi boyunca durmadan kızışan, esinin kaynağı tartışmasının uçlarından birini destekleyen apaçık bir savdır. Yaratıcılık ne ölçüde çılgınlıktan gelir? Apollon, Phita vasıtasıyla birinci tekil şahıstan konuşuyordu. Phita'nın sesi değişiyor, modern bir medyumunki gibi titreyerek boğuklaşıyor ve genizden geliyordu. Tanrı'nın tam nöbet anında ya da sözcüğün kökünün geldiği tam anlamla enteo, Tanrı'da entusiasm, kuvvetli esin anında girdiği söyleniyordu.